Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Marco Iansitti ve Karim Er. Lacani'nin Competing in the Age of AI adlı kitabı, yapay zekanın şirketlere eklenen sınırlı bir teknoloji olmadığını, şirketlerin çalışma mantığını değiştiren temel bir altyapı olduğunu savunan bir iş stratejisi incelemesidir. Harvard Business School öğretim üyeleri olan yazarlar, algoritmaların, verinin ve dijital ağların karar almayla operasyonların merkezine yerleştiği işletmeleri ele alır. Kitabın amacı, yöneticilere yapay zekayı yalnızca maliyet düşürme aracı gibi değil, iş modelini yeniden kurma imkanı olarak değerlendirecek bir çerçeve sunmaktır. Amazon, Netflix, Microsoft, Tencent ve Ant Financial gibi örnekler üzerinden dijital firmaların neden çok hızlı ölçeklenebildiğini açıklar. Ana tartışma, geleneksel şirketlerin insan koordinasyonuna dayalı yapısıyla yazılımın işlemleri sürekli yürüttüğü ve öğrendiği dijital yapı arasındaki farktır. Kitap ayrıca bu dönüşümün güç yoğunlaşması, istihdam, denetim ve etik sorumluluklar bakımından doğurduğu sonuçları da inceler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yapay zeka, şirketin kullandığı araçtan şirketin çalışma sistemine dönüşür. Kitabın ayırt edici iddiası, yapay zekanın tek tek görevleri otomatikleştiren bir uygulama olmanın ötesine geçtiğidir. Yazarlara göre asıl dönüşüm bir firmanın faaliyetlerini yürüten temel sistemin değişmesidir. Geleneksel bir kurumda bilgi çoğu zaman bölümler arasında dolaşır. Yöneticiler kararları birleştirir ve iş hacmi arttıkça daha çok koordinasyon, personel ve denetim gerekir. Yapay zeka merkezli modelde ise veri, algoritmalar ve yazılım altyapısı birçok kararı gerçek zamanlı biçimde işler. İnsanların rolü tamamen kaybolmaz. Fakat tekrar eden operasyonları tek tek yürütmekten çok sistemin amaçlarını, sınırlarını ve hesap verebilirliğini tasarlamaya kayar. Bu yaklaşım Türkiye'de dijital bankacılık, e-ticaret ya da lojistik gibi alanlarda da anlaşılabilir. Örneğin talep tahmini, sahtecilik kontrolü veya müşteri yönlendirmesi ayrı ayrı projeler olarak kalırsa etkisi sınırlı olur. Bunlar aynı veri ve karar altyapısına bağlandığında ise işleyişin tamamını etkiler. Kitap bu nedenle yöneticileri yalnızca hangi yapay zeka aracını satın alacaklarını sormaktan uzaklaştırır. Asıl soru, şirketin değer yaratma ve karar verme mimarisinin algoritmik bir sistem etrafında yeniden kurulup kurulamayacağıdır. Bu görüş, teknoloji yatırımı ile kurumsal dönüşüm arasındaki farkı açık biçimde ortaya koyar. İkinci olarak, ölçek. Kapsam ve öğrenme sınırları dijital işletmelerde yeniden tanımlanır. Iansitti ve Lacani, yapay zekanın rekabeti 3 temel sınır üzerinden değiştirdiğini anlatır. Bunlar ölçek, kapsam ve öğrenmedir. Geleneksel işletmeler büyüdükçe şube, çalışan, yönetim katmanı ve koordinasyon ihtiyacı artar. Bu da maliyetleri ve karmaşıklığı yükseltir. Dijital bir karar sistemi ise daha fazla işlemi çoğu kez aynı yazılım çekirdeğiyle işleyebilir. Elbette sunucu, güvenlik, veri altyapısı ve uzmanlık yatırımı gerekir ancak büyümenin birim maliyeti insan yoğun bir modele göre farklılaşır. Kapsam da genişler çünkü aynı veri ve algoritma altyapısı birbirine yakın pek çok hizmete uygulanabilir. Ödeme verilerinden kredi değerlendirmesine uzanan dijital finans örnekleri kitabın bu noktadaki mantığını gösterir. Ant Financial örneği, geniş bir kullanıcı kitlesine az sayıda insanın doğrudan müdahalesiyle hizmet verebilen sistemlerin potansiyelini vurgular. Üçüncü unsur öğrenmedir. Daha çok işlem uygun biçimde kullanıldığında daha çok veri sağlar. Veri modelleri iyileştirebilir. İyileşen modeller kullanıcı deneyimini ve sonuçları geliştirebilir. Bu da yeni etkileşimleri arttırabilir. Ancak bu döngü kendiliğinden işlemez. Verinin kalitesi, geri bildirimlerin doğruluğu ve modelin hangi hedefe göre optimize edildiği belirleyicidir. Kitap, dijital firmaların gücünü yalnızca hızda değil, öğrenmeyi operasyonun sürekli bir parçası haline getirmesinde bulur. Üçüncü olarak, veri ağları ve algoritmalar, geleneksel sektör sınırlarını aşan rekabet yaratır, kitapta ağlar. Yalnızca çok sayıda internet kullanıcısına ulaşmak anlamına gelmez. Ağ, müşteriler, tedarikçiler, cihazlar, işlem kayıtları ve hizmet ortakları arasındaki bağlantılardan oluşan ekonomik bir yapı olarak ele alınır. Bu bağlantılar arttıkça firma daha çok etkileşim verisi elde edebilir ve algoritmalarını daha isabetli hale getirebilir. Bunun sonucu bazı dijital şirketlerin başlangıçtaki sektörlerinin dışına daha kolay taşınabilmesidir. bir pazar yeri ödeme hizmetine, bir ödeme platformu finansmana, bir bulut sağlayıcısı kurumsal yazılıma veya analitik hizmetlere yaklaşabilir. Yazarların dikkat çektiği nokta, bu genişlemenin sadece ürün çeşitlendirmesi olmadığıdır. Aynı dijital altyapı, farklı alanlarda işlem yürütme, tahmin üretme ve kullanıcıları eşleştirme yeteneği verir. Bu durum, klasik stratejideki sektör tanımlarını daha az yeterli hale getirir. Türkiye'de de teslimat, ödeme, perakende ve iletişim hizmetlerinin aynı dijital ekosistemlerde buluşması benzer bir eğilimi gösterir. Fakat ağ etkisi tek başına kalıcı üstünlük garantisi değildir. Kullanıcı güveni, veri koruma, düzenleyici sınırlar ve platformun ortaklarına sunduğu koşullar ağın dayanıklılığını etkiler. Kitap, yöneticilerin rakibi yalnızca aynı ürünü satan şirket olarak görmemesini önerir. Rekabet, müşterinin verisine, işlem akışına ve karar anına erişen farklı bir platformdan da gelebilir. Bu bakış, stratejik ağ analizini iş modelinin merkezine yerleştirir. Dördüncü olarak, dönüşüm, tekil yapay zeka projeleriyle değil, iş modeli ve operasyonun yeniden tasarımıyla gerçekleşir, yazarlar. Yerleşik şirketlerin karşı karşıya olduğu sorunun yalnızca teknoloji açığı olmadığını vurgular. Bir kurum başarılı bir tahmin modeli geliştirebilir, bir sohbet sistemi kurabilir ya da belirli bir süreci otomatikleştirebilir. Buna rağmen temel işleyişi bölümlere ayrılmış, verisi kopuk ve kararları yavaşsa yapay zekanın stratejik etkisi sınırlı kalır. Bu nedenle kitap, dönüşümün iş modeli, operasyon modeli ve organizasyon yapısı birlikte düşünülerek yürütülmesini savunur. İlk pratik adım, değer yaratan süreçleri ayrıntılı biçimde incelemektir. Hangi kararlar sık tekrarlanıyor, hangi aşamalarda veri oluşuyor? Nerelerde insan beklemeleri süreci yavaşlatıyor ve hangi sonuçlar güvenilir şekilde ölçülebiliyor soruları önemlidir. Ardından verilerin erişilebilirliği, sistemlerin birbiriyle konuşabilmesi ve algoritmaların sonuçlarının izlenebilmesi değerlendirilmelidir. Buradaki amaç her süreci zorla otomatikleştirmek değildir. Yüksek hacimli, kuralları veya ölçülebilir sonuçları bulunan süreçler algoritmikleşmeye daha uygun olabilir. Buna karşılık istisnai durumlar, müşteriyle hassas ilişkiler ve yüksek riskli kararlar insan denetimi gerektirebilir. Kitap bu ayrımı yönetim görevi sayar. Özellikle geleneksel firmalar için öneri, gösterişli ama dağınık pilot projeler yerine verinin kararları beslediği uçtan uca akışlar kurmaktır. Böylece yapay zeka, bilgi işlem biriminin ayrı bir faaliyeti olmaktan çıkar ve operasyonel mimarinin parçası olur. Son olarak, algoritmik şirketlerde liderliğin görevi, verimlilik kadar etik denetim ve toplumsal sorumluluktur. Competing in the age of AI. Dijital firmaların ekonomik üstünlüklerini överken bunların doğurduğu riskleri ikincil bir konu saymaz. Algoritmalar, kredi, fiyatlama, içerik önerisi. İşe alım veya müşteri önceliklendirme gibi kararları etkilediğinde, teknik performans tek başına yeterli bir başarı ölçütü değildir. Modelin hangi veriye dayandığı, kimi dışarıda bıraktığı, hataların nasıl fark edildiği ve itirazların nasıl ele alındığı liderlik sorularına dönüşür. Yazarlar ayrıca dijital altyapının kazanan şirketlerde gücü yoğunlaştırabileceğine dikkat çeker. Büyük veri kaynakları, güçlü ağlar ve yüksek hesaplama kapasitesi erken avantaj elde eden firmaların üstünlüğünü pekiştirebilir. Bu durum, küçük işletmelerin pazara erişimi, çalışanların niteliği ve tüketicilerin seçenekleri açısından sonuçlar doğurur. Türkiye'de kişisel verilerin korunması, finansal hizmetlerde güven ve kamusal dijitalleşme tartışmaları düşünüldüğünde bu çerçeve somut önem taşır. Liderin görevi sadece daha doğru tahmin yapan bir model istemek değildir. Aynı zamanda amaçları belirlemek, risk sınırları koymak, insan denetimini uygun yerde tutmak ve sonuçlardan hesap vermek gerekir. Kitapta etik, sonradan eklenen bir uyum kontrolü gibi değil, dijital işletmenin tasarım ilkelerinden biri olarak ele alınır. Bu yönüyle eser, yapay zekayı yalnızca büyüme vaadi üzerinden değerlendiren iş kitaplarından ayrılır. Sonuç olarak bu kitap özellikle üst düzey yöneticiler, girişimciler, strateji ekipleri, dijital dönüşüm sorumluları ve yapay zekanın şirket yapısını nasıl değiştirdiğini anlamak isteyen profesyoneller için uygundur. Teknik ayrıntılara yoğunlaşan bir makine öğrenmesi kitabı değildir. Bunun yerine teknik gelişmelerin rekabet, organizasyon tasarımı ve liderlik üzerindeki etkisini açıklayan bir yönetim kitabıdır. Okur. Yapay zekaya dair yatırım kararlarını tekil uygulamalar üzerinden değil, veri akışları, karar sistemleri ağ etkileri ve iş modeli bakımından değerlendirmeyi öğrenir. Bu da özellikle geleneksel kurumlarda pilot projeler ile gerçek dönüşüm arasındaki farkı görmek açısından pratiktir. Kitabın güçlü tarafı, dijital şirketlerin başarısını soyut bir yenilikçilik söylemiyle açıklamamasıdır. Ölçek, kapsam ve öğrenmenin neden farklılaştığını, algoritmaların operasyonları nasıl yeniden düzenlediğini anlaşılır bir iş diliyle ilişkilendirir. Ant Financial, Amazon ve Netflix gibi bilinen örnekler savın somutlaşmasına yardımcı olur. Benzer yapay zeka yönetimi kitaplarından ayrıldığı nokta, odağını yalnızca üretkenlik artışı ya da gelecekteki teknoloji tahminleriyle sınırlamamasıdır. Firmanın ne olduğu sorusunu yeniden ele alır. Bununla birlikte, yerleşik şirketlerin dijital rakiplerle mücadelede izleyeceği adımlar konusunda bazı okurlar daha ayrıntılı sektör reçeteleri isteyebilir. Yine de eser, yöneticilere hazır bir kontrol listesi vermekten çok, doğru stratejik soruları kurdurduğu için kalıcı değer taşır. Etik ve güç yoğunlaşması konularını dahil etmesi, değerlendirmesini daha dengeli hale getirir. Destek olmak isterseniz, Marco Iansetti kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.